Değerli dinleyiciler, 95,8 MHz'den yayın yapan Nurum Berk'in Özgür Sesi, Özgür Radyo dinliyorsunuz ve Özgür Radyo 16'ya kadar sizlerle birlikte. Yayınımızın başında da belirtmiştik. Bugün bir gün Avrupa Yayın Kurulu üyesi Gencay Sözü Doğru stüdyo misafirimiz. Telefonla bağlandı kendisine. Gencay, merhaba.
Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Gencay, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda biz bugüne kadar çok sayıda yayın yaptık. Hem detaylı biçimde hem de çeşitli reportajlar içerisinde çok fazlaca işledik aslında bu konuyu. Ama ben gene de başlarken birkaç şey söyleyerek başlamak istiyorum. Ve en azından bu bölüme ilişkin birkaç bölümde reportaj yapmak istedik biz çünkü seninle. Türkiye'de basın özgürlüğü özellikle son yıllarda özellikle de Gezi direnişinden sonra ve darbe girişiminden sonra çok ciddi anlamda Erdoğan hükümeti kendi otoritesini daha belirgin biçimde gündeme getirdi ve başından beri de aslında bu belliydi bir olacağı. Sınır tanımayan gazetecilerin açıklamalarına göre geçtiğimiz yıl dünya çapında da çok ciddi anlamda basın özgürlüğüne uymayan, basın özgürlüğünü savunmayan ülkeler arasında girmiş durumdayız ve en son sıralarda bulmuş durumdayız. Yani en başarılı olduğumuzu söylüyorum tabii bunu. Ve dünya çapında 387 medya mensubu mesleklerinden dolayı cezaevinde. Bunların başını Çin çekiyor, Suudi Arabistan, Mısır, Vietnam, Suriye ve tabii ki Türkiye çekiyor. Ve Türkiye'de 66 gazeteci şu anda cezaevinde ya da medya mensubu. Şimdi Türkiye'deki basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü konusunda son zamanlarda da Erdoğan kimse düşüncesinden dolayı aslında şey yapılamaz, yani yargılanamaz ya da hor görülemez. Herkes düşüncesinden özgürdür diye de laflar etti. Bu konuya ilişkin kısaca ne söylemek istersin? Türkiye'de basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve bugünkü durum konusunda bir şeyler söylersen sevinirim.
Aslında yani çok da söyleyecek bir şey bırakmadınız. Tablo rakamlarla ortada. Türkiye 180 ülke içerisinde basın özgürlüğü endeksine göre 154. sırada yer alıyor. Yine mevcut yayın organlarının %90'ı gerek doğrudan iktidara yahut iktidarla birlikte hareket eden iş insanlarının kontrolünde olduğu bir basın. Son 4,5 yılda böylesi bir atmosferde 3436 gazetecinin işten atıldığı bilgisi mevcut. 11.000 gazeteci yaklaşık şu an işsiz durumda, iş bulamıyor. Keza 138 gazeteciye geçtiğimiz yılda saldırı düzenlenmiş. 160 medya grubu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı içerisinde olduğu yıllar içerisinde ya kapatılmış ya da kapanmaya zorlanmış. İşte böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tablo içerisinde elbette gazetecilik yapmak, herhangi bir medya karteline bağlı olmadan, herhangi bir iş çevresine, bir ekonomik şeye bağlı olmadan ya da iktidara bağlı olmadan muhalif anlamda gazetecilik yapabilmek elbette çok zor. Bir avuç medya bir gününde içerisinde kaldığı bir medya organı söz konusu. Bunlar da iktidarın elinde tuttuğu tüm kurumların kendisiyle işte kendince karşısında gördüğü kesimler üzerinde devasa bir baskı aygıtıyla üzerimize doğru geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de gazetecilik yapabilmek hakikaten çok zor. Bir günde böyle bir çabanın içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor.
Evet, bir günde bu alternatif medya, yani bu havuz medyasına dahil olmayan medyalardan bir tanesi. Yani birçok gazete var, birçok derken çok fazla değil tabii. Ama bunlardan bir tanesi de Bir Gün ve Bir Gün çıktığı zamandan beri hep başlık olarak halkın gazetesi ve patronsuz gazete olduğunu söyledi. Bir Gün'ün çıkışına ilişkinde birkaç şey söylerseniz sevinirim. Çünkü Bir Gün'ü bizim dinleyicilerimizin bir kısmı belki de tanımıyor olabilir. Çünkü patronsuz gazete olur mu diye soranlar da olabilir. Bu konuya ilişkin nasıl örgütleniyor, nasıl patronsuz olabiliyor? Halkın gazetesi demek herkes tarafından mümkün ama patronsuz gazete demek biraz yeni bir şey gibi geldi. Gelebilir birçok insana.
Şöyle, şöyle, 2004 yılında kuruldu Türkiye'de Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi, sizin de bahsettiğiniz gibi, patronsuz, bir sahibi yok ama sahipsiz değil. Okurları, o gazetenin gerçek sahibi. Biz bu gazeteyi 10 binin üzerinde yaklaşık gönüllü okur tarafından, onların ortak kolektif çabasıyla kurduk. Bu biçimiyle de herhangi bir sermaye grubuna yaslanmadığında gazetecilik yapılabileceğini açığa çıkarmaya çalıştık. Logosunda bulunan Halkın Gazetesi vurgusu sadece bir slogan olmanın ötesinde, aslında bu gazeteye yapmaya başladığımız günden bugüne her sabah bizim kendimize niçin var olduğumuzu hatırlatan bir amaç haline geldi. O yüzden halkın yararına olan olduğunu inandığımız her konuyu gazetemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bir Gün Gazetesi böyle bir gazete. Farklılıkların, çeşitliklerin, emekçilerin, ezilenlerin, solcuların, devrimcilerin, demokratların, gençlerin emeğiyle, çabasıyla ve sahip çıkmaları biçimiyle, aslında sahipsiz bir gazete değil ama bilinen medya yöntemlerinin dışında binlerce sahibi olan, on binlerce sahibi olan bir gazete. Herhangi bir patronu söz konusu değil.
Bir Güne ilişkin zaman zaman bazı eleştiriler bizim kulağımıza kadar geliyor. Yani mesela şöyle bir eleştiri de geliyor. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sayıda insanı orada yazıyor. Köşe yazarlarının arasında çok sayıda CHP'liler var. Neden daha çok onlara ağırlık veriliyor? Onlara söz veriliyor. Çünkü onların zaten basın organları var. Bir Gün neden bu kadar çok yeri veriyor diye eleştiriler geliyor. Eğer bu konuda bir bilgin varsa lütfen.
Yani tabii aslında doğrudan Türkiye'deki yayın kurulunu ilgilendiren bir soru olmakla birlikte hani bildiğim kadarıyla şöyle yanıt vereyim. Aslında bu çok doğru bir değerlendirme değil. Bir Gün çevrecilerin, feministlerin, sosyal demokratların, sosyalistlerin, dolayısıyla AKP karşısında, AKP iktidarı karşısında muhalif bir ortaklığın gazetesi. Yani bu anlamıyla gazete içerisinde birbirinden çok farklı siyasal görüşlerin özgür bir biçimde kendisini ifade edebileceği bir alan. Bu alan içerisinde elbette Türkiye'de sosyal demokratlar var. Cumhuriyet Halk Partili yazarlar da olacaktır Bir Gün içerisinde. Bunlar da emek verecektir. Hepimizin bir dünya görüşü var. Hepimizin bir politik düşüncesi var. Ama bu gazetede biz daha çok solun ortak bir yayınını, solun bütününün, özellikle muhaliflerin, demokratların bütününün sesine sahip çıkabileceği bir yayın organı açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bazen de tam tersten eleştiriler gelebiliyor. Yani sosyal demokrasinin çok çok daha uzağında bazı yazarlar da başkaları tarafından eleştirilebilir. Bunlar gayet normal. Bu tip eleştiriler olacaktır ama sanıyorum bu gazetede aslında belki de Türkiye'de solun birçok renginin bir arada olabileceği yegane ya da ender platformlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu çok sesliliği korumak bizim için son derece değerli.
Türkiye'de özellikle 2013 yılından sonra, yani bu Gezi direnişinden sonra çok fazla insan yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Şimdi siz de Avrupa'da bir gün Avrupa'yı çıkartmak kararı aldınız. Bu acaba Türkiye'den gelen gazetecilerin düşüncesi olarak mı ortaya çıktı, yoksa buradakilerin düşüncesi miydi? Nasıl oldu, nasıl gelişti?
Şöyle diyelim, aslında Bir Gün Gazetesi yayın hayatına başladığı andan itibaren Avrupa bir çalışma alanı olarak gazetenin içerisinde var. Yani özellikle bir konu başlığı olarak Avrupa'daki haberlerin Türkiye'ye aktarılması noktasında Türkiye'li okurlara Avrupa'da nelerin yaşandığını aktaran bir gazetecilik uzun bir süre söz konusuydu. Yakın bir zamanda biz Avrupa'da gazeteye emek veren Bir Gün okurları, Bir Gün çalışanları olarak bunu biraz daha tersine de çevirebileceğimiz, Türkiye'den de haberlerin Avrupa'ya, ulaşmasını sağlayabilmek. Hatta burada yaşayan insanların yaşadıkları alanlara dair, bilhassa Türkiyelilerin sorunlarına da bir alan açabileceğim bir gazetecilik, yani yaşadığımız yerele özgün Avrupa'da bir çalışmaya evirebilir miyiz diye kafa uzun bir zamandır kafa yoruyorduk doğrusu. Dolayısıyla elbette bu çalışmaya yakın dönemde Türkiye'den gelen arkadaşların da katkısı söz konusu olabilir ama bu bizim açımızdan yeni bir mevzu değil. Fakat son zamanlarda sizin de bahsettiğiniz gibi hem Türkiye'den özellikle çok fazla öğrenci, çok fazla akademisyen, çok fazla beyaz yakalı ya da işte Türkiye'de çoğunlukla ekonomik problemleri nedeniyle ya da geçmiş yıllarda olduğu gibi iş gücü nedeniyle değil, yaşanan Türkiye'deki özgürlükler sorunu nedeniyle başka ülkelerde yaşamayı tercih eden insanlar Almanya'da da çok ciddi bir çoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle üniversitelerde şu an Almanya'daki üniversitelerin her üç öğrencisinden bir tanesi neredeyse yabancı kökenli ve Türkiye'li öğrenciler ve akademisyenler şu an Çin'in ardından ikinci sırada oluyor. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan gerçekten ciddi bir Türkçe okuyan, Türkçe düşünen insanlar var. Bunlar büyük bir bölümü Bir Gün Gazetesi'ne de ilgi duyan insanlar. Özellikle internetteki insanların şeye ulaşabiliyoruz, gazeteye, internet üzerinden katılan, okuyan insanların profillerine ulaşabilmek mümkün olabiliyor. Nerede ne kadar çok insanın tarafından takip edildiğiniz mümkün olabiliyor, gerek sosyal medyadan gerek de. Bu bizim açımızdan da gözle görülür bir mesele. Dolayısıyla biz yalnızca bir internet gazeteciliği değil, Almanya'da basılı bir gazete haline dönüşmenin olanaklarını arıyoruz. Dolayısıyla bunun için de bir yaygın bir haber ağı oluşturmuş durumdayız. Sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde de Bir Gün haber ağı, özellikle Bir Gün Okur inisiyatifi tarafından oluşturuldu. Bu şu demek değil, sadece Türkiye'den gelen profesyonel gazeteciler tarafından oluşturulan bir ağ değil. Son derece amatör düzeyde de olsa bu gazeteye sahip çıkmak isteyen herkesin bu meseleye karınca kararca yetenekler oranında katkı sunabileceği yeni bir kolektif ilişkiyi, profesyonel bir gazetecilik yerine daha yaygın onu da içermekle birlikte herkesin kendi yetenekleri dolayısıyla bir katkı sunabileceği bir alan, yeni alternatif bir medyayı Almanya'da da inşa etmeye çalışıyoruz.
Peki Gencay, şöyle bir soru daha var, onu da hemen belirtmek istiyorum. Madem şimdi bugüne kadar oluşturulmuş bütün yapılarda genellikle Türkiye'nin parmak izleri var. Yani Türkiye'den esinlenen, Türkiye'de oluşan herhangi bir yapının buradaki devamı ya da uzantısı gibi gerçekleşmiş. Şimdi Bir Gün Gazetesi'ni, yani diyelim ki böyle bir çalışmayı burada yaşayan insanlar kendi başlarına ya da Bir Gün olmayabilir de başka bir şey olabilir isim olarak, yapma yerine neden Bir Gün'ü devam ettirmeyi, Avrupa'ya almayı, buradan yapmayı uygun buldunuz? O acaba Türkiye'nin gerçekten gene etkisi mi var bu işte? Çünkü bugüne kadar kurulan göçmen kuruluşlarına baktığımız zaman da genellikle Türkiye'nin Türkiye'den esinlenerek olduğu ortaya çıkıyor. Bir Gün'de sanki öyle bir şey olmuş gibi, yani sanki Bir Gün'ün Avrupa ayağı gibi. Yani bunda bir herhangi bir sorun görüyor musunuz siz?
Aslında hani herhangi bir sorun görmüyorum. Çünkü yani bu alanda faaliyet yürüten insanların tek bir kimliği Bir Gün değil. Bir Gün bizim sahip olduğumuz kimliklerimizden, bizim sahip çıktığımız gün içerisinde faaliyetine katkı sunduğumuz çalışmalardan yalnız bir veren arkadaşların bir kısmı Taz gazetesi içinde çalışıyor, Jungeberg gazetesi içinde çalışıyor, Süddeutsche Zeitung içinde çalışıyor. Hatta biz bu gazetelerle birlikte bir ortak çalışma hali içerisindeyiz de, yani karşılıklı haber alışverişinde bulunmak, Türkiye'deki haberlerin buradaki arkadaşlara aktarılması, onların haberlerinin bize kullanmamız açısından vermeleri gibi ortak çalışmalarımız da söz konusu. Dolayısıyla bu tek başına buradaki basın ağından bağımsız bir oluşum söz konusu değil. Bu bir arada, yani yaşadığımız dünyada artık eskisi gibi sınırların çok keskin, net birbirinden ayrıldığı bir alan değil. Hele medya ağında bu alan o kadar iç içe geçmiş durumda ki bu faaliyeti de çok yönlü düşünmek zorundayız. Dolayısıyla bir gün bir yanıyla evet Türkiye, ama bu bir yanıyla da Avrupa'daki gelişmelere hem Türkçe hem Almanca, yani biz çalışmalarımızı, yani gazeteyi burada yalnızca Türkçe devam ettirmek gibi bir algı içerisinde değiliz. İlerleyen zamanlarda peyderpeyi Almancayı artırmak suretiyle, özellikle buradan burada yetişmiş genç arkadaşlar bu Almanca diliyle katkı sunmaya başladılar. Dolayısıyla gazetenin büyük bir bölümünü de gelecekte belki de tamamını Almanca oluşturabilmek de mümkün olabilecek. Burada hatırı sayılır sayıda bir göçmen topluluğu var. Hatırı sayılır bir Türkiye'li insan var. Bu insanlar, bu gençler bir hasta kendilerini Almanca ifade ediyor olsalar da Türkiye'de tabii bir tarafları Türkçe yazmak, Türkçe düşünmek gerekmiyor bunun için. Ama buradaki göçmen topluluklarında göçmenlik halleri bir biçimiyle ortada. Dolayısıyla bir günde bu alana, bu alanda en azından faaliyet yürütebilir, böyle bir boşluğu doldurabilir düşüncesi içerisindeyiz. Ama dediğim gibi medya hakikaten çok internasyonel bir alan. Bu alanda biz tek başımıza Türkiye'den bir gazete olarak yalnız değiliz. Dostlarımızla birlikte, onlara sunduğumuz katkılarla birlikte biz de internasyonel bir çabayı büyütüyoruz. Demokratik, bağımsız habercilik anlamda Alman basınına da destek sunuyoruz.
Değişik videolarla, çekimlerle bir abone kampanyası başlattınız. Daha öncelerden, aslında 2004'ten beri Halkın Gazetesi ve patronsuz gazete olan ve patronsuz gazete olmanın özelliğini de abone ve okurlarının sahip çıkacağı bir gazete olarak nitelendirdiğiniz bir çalışma ve bu çalışmada son dönemlerde her yıl olduğu gibi bu yılda bir abone kampanyası devam ediyor. Öncelikle sormak istiyorum, abone sayısını biliyor musunuz? Türkiye'deki abone sayısı ne kadar, aboneniz var?
Yani şu an Türkiye'deki abone sayısını tam net bilmiyorum. Özellikle bu pandemi dönemi çok sağlıklı sonuçları bize ulaşmasının önünde bir engel. Biz de çok sağlıklı şeyler çıkaramayız. Özellikle tirajlar, satış konusu, internet te girilme oranı ya da abonelik konuları birçok anlamda ters yüz olmuş durumda. Çünkü normal bir zamanda yaşamıyoruz. Dolayısıyla bugün bu döneme özel bir şey çok sağlıklı sonuçlar, geneli yansıtacak sağlıklı sonuçlar vermez. Şu an net aktüel bilgilere ben de haiz değilim, Türkiye'de ne kadar abonesi var.
Evet.
Ama gazete internet üzerinden, özellikle Twitter ve gazetenin kendi internet üzerinde ulaştığı rakamlar birçok bilindik medyanın çok çok üzerinde, hatta milyonlara ulaşan Twitter tıklanma sayılarıyla aslında yoğun bir genç kuşak tarafından, özellikle internet kullanabilen bir şey tarafından, kuşak tarafından ciddi bir biçimde takip edilebildiğini gösteriyor. Bu iyi, güzel bir gelişme. Tabii şunu başta konuşmuştuk, yani özellikle Türkiye'deki basın özgürlüğü alanını konuştuk. Türkiye'deki basın özgürlüğü mevzusunu konuştuk burada. Bir gün o özgürlük ortamı içerisinde ya da kendisine sunulan sınırlar içerisinde gazetecilik yapan bir yayın organı değil, bu sınırları zorlayan bir yayın organı. Dolayısıyla da bunun da bedelini ödemek zorunda bırakılan bir yayın organı. Bu yalnızca tutuklamalar, bu yalnızca baskı anlamında değil, çok ciddi bir ekonomik kuşatmayla da bir gün karşı karşıya. Bilhassa bu resmi ilan gelirleri noktasında Basın Yayın Yüksek Kurulu'nun biliyorsunuz Türkiye'de eğer resmi ilanları, belli bir tirajın üzerindeki bir gazete resmi ilanları yayınlarsa işte kamu bütçesinden bu konuda kendisine ayrılan kaynaktan faydalanmak zorundadır. Özellikle bu alan üzerinden ciddi kısıtlamalar ve cezalarla karşı karşıya bir gazete, düşünün, en büyük gider kalemi iktidara ya da oradan doğru gelen cezalara ödediği paralar. Neredeyse bir yılın üçte birini gazetemizdeki yer alan haberler gerekçe gösterilerek ilan kesme ve benzeri cezalar söz konusu oluyor. Geçen yıl itibariyle bir gün en çok ceza alan gazete oldu. Yaklaşık bir yıl içerisinde 186 gün ceza almışız. Her üç günde bir gün bize ilgili bir ceza söz konusu. Dolayısıyla arkamızda bizi destekleyen bir şirketin bizi destekleyen bir sermaye grubunun olmadığını, bunu da zaten arzu etmediğimizi, asıl gücünü okurlarından alan gazetenin de bu süreci okurlarıyla birlikte, ona sahip çıkanlarla birlikte aşma çabasıdır aslında bu kampanyalarımız. Bilhassa Avrupa'da gazete almak isteyen ama gazete alma şansına sahip olmayan okurlar için de bir olanaktır. PDF biçimde gazeteyi okumak, bir gazete formatı içerisinde yalnızca güncel, aktüel olan gazeteyi okumak değil. İnternet sayfasında zaten bir gün var ama o internet sayfası genel olarak editörlerin seçtikleri haberlere ulaşabiliyorsunuz. Ama abonelik dahilinde şey yaptığınızda, gazeteye elde ettiğinizde internet üzerinden gazetenin tamamını da okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda arşivi de elinizde istediğiniz zaman geçmişe yönelik de haberlere ve gazetede diğer sayılarına ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. İşte böyle özellikle yurt dışından gazeteye katkı sunmak isteyen okurlarımızı da hesap ederek bir PDF aboneliği kampanyamız söz konusu. Bu kampanyaya internet üzerinden bir gün net üzerinden isteyen arkadaşlarımız, ayrıntılı bilgiye isteyen okurlarımız ulaşabilirler.
Bakalım nasıl bir videoymuş. Bakalım nasıl bir videoymuş. Onu da hemen dinleyelim.
Müjde! Yoksulluk bitti.
Hepimiz zenginiz.
Beşli ekip nefis inşaatlar yapıyor.
Reis mükemmel bir insan.
Bir gün sadece böyle haberler duymak istemiyorsan bugün bir güne abone ol.
Evet, evet. Bu aslında Gezi'nin dili. O kuşağın mizahi dili. Bir gün gazetesine de emek veren çok sayıda genç arkadaş var. İktidara karşı orantısız zeka kullanıyor bu arkadaşlar. Bu videolarda gerçekten kamuoyu tarafından beğeniliyor. Benim de çok hoşuma gitti. Reis mükemmel bir insan başlığıyla vermişlerdi.
Bunu eleştirenler de tabii oldu ama çok fazla da taraf beğeni aldı ama bazıları bu espriyi anlamadıkları için herhalde veya bilinçli
evet,
olarak.
Evet, bu bir mizah tabii, bazen mizah çok böyle doğrudan anlattığınız bir şey değil. İstemediğiniz sonuçlar da doğabilir, bu mümkündür. Ama etkili bir muhalefettir, yöntemidir mizah. Bir günde yeri geldikçe bunu uygun bir biçimde kullanıyor. Gerek başlıklar konusunda da böyledir. Bu konuda da çokça ödüllü bir gazetedir. Genç arkadaşları tebrik ediyorum ben de.
Yazılı bir basın, yani yazılı gazete olarak çıkartmayı düşünüyorsunuz. Böyle bir şeyi yakın zamanda yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa hala hazırlıklar devam ediyor?
Yani şimdi bir hazırlık süreci içerisindeyiz elbette. Çünkü bu yalnızca bir gazeteyi yazmak ve dağıtmaktan ibaret değil. Birçok parametresi var. Söylediğim gibi yayın kurulumuz ve haber ağımız da gün geçtikçe güçleniyor. Biz özellikle ilk planda %30'u Almanca olmak kaydıyla haftalık bir gazete biçiminde posta kanalıyla okurlarımızın evine ulaşabilecekleri 20 sayfalık bir gazeteyi yaklaşık olarak tasarladık. Bu imkansız değil, hiç zor değil, yapılabilir bir mesele ama gerek içerik, gerek ekonomik altyapısı, gerek okurlarla kurulabilecek ilişkiler için bir miktar daha bizim zamana ihtiyacımız var. Bu çalışmalarımızı gelecek dönemde yoğunlaştıracağız.
Peki sizin bu çalışmanıza katılmak isteyenler nasıl katılacak, nasıl katılabiliyor ya da siz mi belirliyorsunuz yoksa onlar kendileri mi size başvuruyor?
Yani biz şu an bulunduğumuz birçok yalnızca gazete üzerinden okurlarımızla bir bağımız olduğunu söylemek doğru değil. Biz bulunduğumuz her yerde çok geniş yaygın okul toplantıları özellikle örgütlüyoruz, organize ediyoruz. Bunlar Almanya'nın birçok belli başlı özellikle büyük kentlerinde düzenleniyor. Periyodik düzeyde okur toplantılarımız bunlar. Duyurusu çünkü sosyal medyada birçok alanda yapılıyor. Ve yalnız sadece bir gazete çalışması değil, biliyorsunuz bir günün bünyesinde Bavul dergisi de var. Bu dergiyle birlikte biz kültürel, edebi, sanatsal faaliyetlerin de yürütüldüğü bir alan açmaya çalışıyoruz. Örneğin Berlin'de Bavul Kafe ile beraber arkadaşlar böyle bir alternatif alanın da çabası içerisinde. Almanya'nın birçok bölgesinde de böyle arayışlar içerisindeyiz esas itibariyle. Tabii buna rağmen bize ulaşamayan arkadaşların gazete üzerinden bize ulaşmaları mümkün. Sosyal medya, gazete adına açmış sosyal medyada hesaplar üzerinden de bize ulaşmak mümkün. Ama hala biz okurlarımızla doğrudan ilişkiyi kurduğumuz, yani yalnızca okur değil, nasıl bir gazete istedikleri noktasında her düzeyde katkı ya da onların daha aktif süreç içerisinde yer alabilecekleri bir platforma dönüştürmeye çalışıyoruz buradaki gazete çalışmasını. Dolayısıyla daha aktif, daha etkin, daha belirleyen bir okurdan yanayız. Bir günde zaten böyle bir gazete bunun içinde olabildiğince. Tabii pandemi koşulları geniş yaygın kitlesel etkinliklere çok izin vermiyor. Ama umut ediyorum bu dönem kısa sürede ortadan kalkarsa kendimizi daha görünür kılabileceğimiz, insanlarla daha doğrudan temas edebileceğimiz geniş kitlesel etkinliklerde de buluşmak mümkün olacak.
Bize ulaşan bir başka soru daha var. Onu da sormadan geçemeyeceğim. Geçmişte, buyurun. Soru şöyle. Geçmişte Bir Gün Gazetesi Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile, ama son ismi değiştiğinden dolayı da Sol Parti ile yakın olduğu söyleniyordu. Avrupa'daki çıkan basında Sol Parti ile, Avrupa'daki Sol Parti ile alakalı ya da yakın mı diye soruluyor. Böyle bir soru. Evet, buyurun.
Yani Bir Gün sol, sosyal, demokrat, sosyalist, feminist, çevreci herkesin gazetesidir. Bu anlamıyla gazetenin herhangi bir biçimiyle, elbette gazete çalışan insanların kendi kişisel fikirleri olabilir ama Bir Gün yayın ağını, Bir Gün haber ağını, Bir Gün'ün haber içeriğini belirleyen herhangi bir siyasal hareketten bahsetmek Almanya için doğru değil. Biz burada kolektif bir çalışmaya, birbirine benzemeyen, birbirinin dışında farklı düşünen insanlarla bir arada yaşamayı, bir arada üretmeye yönelik bir siyasal faalet yürütüyoruz. Bunun hepsi bütün aslında, bu gazetecilik faaliyetinin kendisi de bir siyasal faaliyet olarak değerlendirilebilir elbette. Ama bunun içerisinde evet sol partiler vardır, evet Özgürlük ve Dayanışma partiler vardı ama başkaları da vardır.
Çok teşekkür ediyorum bu görüşmeyi, birlikte uzun bir görüşme yaptık ve eğer son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa, hem kampanyaya ilişkin hem de çalışmalarınıza ilişkin dinleyicilerimize söylemek, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Buyurun.
Son kez, yani bir kere daha hatırlatmış olayım. Bir Gün kendisine sahip çıkan, ona sahip çıkan herkesindir. Dolayısıyla bugün sizin yönelttiğiniz türden eleştirel ya da her türlü soru ya da her türlü katkıya gerçekten ihtiyacımız var. Bunlar bizi büyüten, geliştiren şeyler. Biz olabildiğince okurlarımızla doğrudan temas kurabileceğimiz bir ilişkiyi Avrupa'da da gelecek dönem içerisinde arzuluyoruz. Bu biçimiyle bize ulaşmak isteyen herkes sosyal medya üzerinden de okur toplantılarımızdan da ya da Bir Gün'ün çeşitli yakın zamanda açılacak olan bürolar üzerinden de bize ulaşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum bugün bize bu fırsatı verdiğiniz için. Size de iyi yayınlar diliyorum.